edilmiş bir limana, tahkim edilmiş bir boğaza hücum etmek deliliktir diyen biri var. Dersin diyorum. Tahkim edilmiş bir limana taarruz eden gemi komutanı delidir diyor adam. Nelson diyen bunu. Tamam. Şimdi 1898 yılında İngiliz Genelkurmayı bir etüt yapıyor. Bu etütte Çanakkale Boğazı zorlanarak geçirilir mi diye. Bu etüt Churchill'in önüne getiriliyor. Geçilemeyeceği yazılıyor. Tahkim edilmiş bir yerdir diyor. Buraya diyor savaş zamanında mayınlar, toplar gelir, geçemeyiz diyorlar. Bir de en önemli şeyi söyleyeyim size. 5 knot akıntı var her an için. Yani 9 kilometreyle kuzeyden güneye bir akıntı var. Hani Dumlupınar'ın battığı yer için bana soruyorlar röportajlarda. Dünyada diyorum bir denizaltının batabileceği bundan daha kötü bir yer yok. Daha kötüsü yok. İngilizler için de bundan daha kötü zorla geçiş yapılacak bir şey. Babelmendep'ten geçebilirsin. Bak Hürmüz'den geç ama Çanakkale'den geçer misin? Rota değiştiriyorsun. İşte Nara'daki dönüş neredeyse kaç derece ya? İşte yani 90 dereceden fazla bir dönüş yapıyorsun zorla. Çılgın bir yer. Şimdi Churchill'i bu karara iten neydi? Esas bunun üstüne gitmedi. Niye bu kararı verdi Churchill? Neye güvendi? Esas nedenini söyleyeyim size. Bu karardan 2 yıl evvel biz 4 ay içinde tek bir kruvazöre karşı, Averof'a karşı bütün Ege adalarını kaybettik. Tek bir kruvazörle. Adam kuzeyden geldi, tespih tanesi tık tık tık tık tık tık aldı geçti. Benzer şekilde Bulgaristan ne zaman kuruldu? 1909. İlk başbakanı kimdi? Robert Kolej'in ilk mezunları. Bizim buradan adam. Türkiye'de doğmuş büyümüş Bulgar. Adam gidiyor başbakan oluyor. Bağımsız oluyorlar. Sıkı durun. 1909'da kurulan bir devlet 1913'te Çatalca'ya geliyor. Var mı böyle bir örnek dünyada? Sebebi ne? Ordunun siyasallaşmış olması. Ve ordu alaylı, mektepli, bölünmüşlü. Bahriye'de düşünün bakın. Bahriye'nin komodorları, ya denizdeki komutanlar o zaman İttihat Terakki'yi savunuyor. Karargâhtakiler de Hürriyet ve İtilaf Partisi. Şimdi bu donanma savaşabilir. Dikkat edin Rauf Orbay, Hamidiye'nin komutanı bir tane başarımız var Balkan Harbi'nde. O da Hamidiye'nin Akın Harekatı. Şimdi o nedenle Churchill'in yaptığı, kurmayının yaptığı, Whitehall kurmaylarını, Admiralty'nin yaptığı durum mahkemesi bu. Ya bu adamlar diyor. Ya o yüzdendir ki Venizelos biliyorsunuz 1915'te Esküt hükümetine teklifte bulunuyor. Ben diyor şeyi ikna ettim. Kralımızı ikna ettim. Kral niye ikna edemiyorlardı? Kralın karısı Alman. Ve asla Almanlarla savaşmak istemiyor Yunan hükümdarı. Kimse beni savaştıramaz Alman. Tarafsız kalmayı. Ama arkasından kral İşte bir şeyle iktidar değişip de Venizelos başbakan olunca adam gidiyor diyor ki ya diyor biz bu Türklerin diyor Balkan Harbi'nde canını okuduk. Siz diyor denizden zorlayın, karadan biz çıkalım. Düşünebiliyor musunuz? Bu teklif var ortada Esküvit hükümetine. Kabul etmiyor adamlar. Ve arkasından işte Churchill diyor ki ben diyor size en iyi gemiyi vereceğim Queen Elizabeth'i artı size diyor batmasından zarar görmeyeceğimiz 9-10 tane de muharebe hepsi yaşlı diyor. Fisher'a kızıyor. Bunlar zaten diyor hurdaya çıkacak. O zaman insan hayatının değeri yok. Onlarda da bayağı kayıp var. Biliyorsunuz yani 6 Ocak 1916'da çekilirken 70 bin ölülerini bırakıyor. Az bir sayı değil ki Anzaklarla birlikte. O nedenle ben katılıyorum. Yani zaman, mekan ve kuvvet üçgeninde mekanı çok yanlış değerlendiriyorlar. Yani bizim şansımız da atalarımızın şansı da hakikaten namluyla bu mayının ortaklığı ama en büyük etki hareketli toplar. Hareketli toplar olmasaydı bu büyük başarı elde edilemezdi. Çünkü zaten 18 Mart'tan sonra bir durum mahkemeleri var. Şöyle diyor adamlar, eğer biz 19'unda 20'sinde bir daha zorlasaydık geçerdik diyorlar. Biliyorsun onu. Roger Case de
çok
bunu.
inanıyor.
Çok inanıyor. Hatta diyor ki bana emredin ben gideyim mayınları tep. Ha bu arada mayın gemilerinden de ilgili bir şey söyleyeyim size. Şimdi bu mayın gemileri dediğiniz esasında bildiğiniz balıkçılar bunlar. Yani steamer bunlar. İlk steamli gemiler. Bunlar trawler. Yani o zaman da zaten trawler filosu olarak adlandırılıyor. Sivil bunlar. Bunlar Almanların Kuzey Denizi'ne döktüğü mayınları çok başarılı bir şekilde temizliyorlar. Mayın silahı zaten çok yeni. 1880'lerden sonra ilk mayın silahı biliyorsunuz 1878-93 harbinde falan Karadeniz'de, Tuna'da falan çok kullanıyor. Ruslar da kullanıyor. Bu mayınları bunlar çok başarılı bir şekilde tarayınca Admiralty diyor ki aman ne güzel diyor. Bunlar tecrübeli de gönderin Çanakkale'ye. Ama arada fark var. Bir, Kuzey Denizi'nde taradıkları yer bir boğaz değil. İki, akıntı yok. Üç, topçu atışı yok. Topçu atışı yok.
Derinlik yok.
Ha, derinlik, o da doğru ama zaten şeyde de burada da yani çok derinde değil şeyler biliyorsun yani.
Tehdit.
Şimdi orada en önemli şey akıntıya karşı gidiyorlar ve her an bu obüsler, hareketli toplar bunların canını okuyor. Mesela bunların bir gece harekatı vardır HMS Canopus'le. HMS Canopus gece bunları alıyor. Bu Türkler bizi gece göremez diye. Tabii ışıldak savaşları da var orada. Türkler muazzam bir ışıldak ağı var orada. Bunları yakalıyorlar. Canopus'un neredeyse Canopus batacak hale geliyor. İçinde subaylar, assubaylar ölüyor. Ve bütün bu Trolder filosu hala şeyde var. Dalış turizminde var. Oradaki o Trolder'lar duruyor. Ve diyorlar ki pes diyorlar biz artık. Ve neye karar veriliyor biliyor musunuz? Bu sivilleri alın yerine gönüllü deniz subayı ve gemilerden az subay bulun. Ve bu şekilde gidiliyor. Yani 25 Şubat'tan sonraki taramada kullanılanlar deniz subayları ve az subayları. Çok ilginç. Ama en büyük şey adamlar diyorlar ki bize işte günde 3 şilin veriyorsunuz. Biz bu riski almaya şey değiliz. Bizim canımızı güvenceye alın. Peki diyorlar zırh takalım size. Zırh plakalar getiriliyor. Köprü üstüne ve makine dairesinin yakın olan yerlerine zırh koyuyorlar. Geminin ağırlığı artıyor. Bu sefer de gemiler 5 nat akıntıda olduğu için stimli gidemiyorlar, tarayamıyorlar. Rezil bir durum. İşte o Karden bunu görüyor. Diyor ki biz mayınları tarayamazsak bu iş biter diyor. Ben son bir iki yorum daha yapıp buradan bir gemiye gideriz. Bir Selanik'te toplu fotoğraf çektiririz. Şimdi bu savaşın çıkma nedeni esasında İngiltere'nin Battenberg sülalesinin veya Hohenzoller, Battenbergler daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda bir gecede ismini Windsor'a çeviriyorlar. Niye Windsor'a? Ya niye çekiniyorsun Alman soyundan geldiğinizi? Çünkü efendim Hitler bir anda düşman ilan ediliyor. Nazi Almanyası bilmem ne soyadlarını değiştiriyorlar. Windsor nedir biliyorsunuz? Şatonun adı. Bu fikri veren de özel kalem müdürü. Krala diyor ki ya ne verelim yeni bir isim olur. Windsor verelim diyor. Yani Windsor soyunun gelme nedeni bile böyle. Şimdi Birinci Dünya Savaşı esasında İngiliz İmparatorluğu'nun birinci doğumu, en büyük doğumu biliyorsunuz Queen Elizabeth I. Birinci Elizabeth, babası Henry VIII, 8. Henry. Bu krallığın, yani imparatorluğun birinci doğumu. İkinci doğumu kim? Trafalgar veya Waterloo. Değil mi? Üçüncü doğumu için Birinci Dünya Savaşı çıktı. Niye üçüncü doğum? Ben bugün Alman Lisesi'nde bir konferans verdim. Tabii orada Alman hocalar da var. Çocuklar da Alman kültüre. Bakın dedim. Yani bugünkü politik konjonktürün, bugünkü varoluşumuzun, bütün bu olayların tek nedeni var dedim. Almanların denize çıkması dedim. Bu kadar. Bu kadar iddialıyım. Almanlar Bismarck sayesinde değil, 2. Wilhelm ve Amiral von Tirpitz sayesinde denize çıktılar. Ve denize çıkış olduktan sonra düşünebiliyor musunuz? Cunard Line'ı bilenler var değil mi? Cunard hala var Cunard. Blue Ribbon'ı duyan var mı? Blue Ribbon yarışı. Nerede? Şey seni bilmen lazım orada.
Mavi Kurdele.
Bu transatlantiklerin Atlantik geçiş yarışı. Sıkı durun. 1871'de birliğini kurmuş, imparatorluğu geçmiş olan Almanlar 1900 4'te Blue Ribbon'ı İngilizlerden aldı. Böyle bir şey olamaz. Yani. Bir İngiliz'in yerine koyun kendinize. Ve Hamburg isimli gemi bir kalktı şeyden işte onların yarış parkuru var. İngilizlerin en hızlı gemisi işte o zaman Queen Mary falan diyelim. Ondan 2 saat erken vardı. Yer yerinden oynadı. Daha da kötüsü Dreadnought inşasında Almanlar İngilizleri geçti. Peki Dreadnought'un fikir babası kim? Amiral Fisher. Denizaltının fikir babası kim? Fransızlar. Fransızlardan kim kopya çekti? İngilizler. Peki hepsini geçen kim? Almanlar. Şimdi Bugün Çin donanması veya Çin denizcilik gücü neyse 1900'lerin başında işte Almanya oydu. Ve İngiltere burnunun dibinde böyle bir devin doğmasını imparatorluğun geleceği açısından çok sakıncalı gördü. Çünkü bu imparatorluk zaten her şeye aykırı bir imparatorluktu. Niye? Küçücük bir ada 25 milyon kilometre kareye hükmediyor. Hiçbir doğal kaynağı yok. Yani doğal gazıydı, petrolüydü, işte altın madenleriydi. Az bir nüfusu var ama bütün dünyaya hakim. Bu normal bir şey değil. 4,5 milyar yaşındaki insanlık dünya için, insanlık tarihinde hadi milattan önce 20 bine götürelim Homo sapiens'lere şuna buna. Böyle bir şey yok. Ve bu adamın ayakta kalabilmesi için yapması gereken tek şey var. Kıta Avrupa'sını parçalı tutmak. İki, kıta Avrupa'sından ona denizde rakip olacak herkesin kellesini almak. İşte bu savaşın çıkma nedeni budur. Finansı önce Venedik, daha sonra Amsterdam, daha sonra Londra aldı biliyorsunuz. Ve finansın bu oligarşik yapısının her şeyin kontrolü orada. Ama bunu koruyacak donanmaları var. Dikkat edin, kara ordusu küçük ama donanmaları çok güçlü. Bir de ikinci güçleri neydi? Lokomotif ve tren. Dünyayı iki şeyle işgal ettiler. Biri donanmaları, bir de tren yolları. Hindistan'daki tren yollarını biliyorsunuz filmlerden de. Dünyanın en uzun tren hatları. Sebebi ne? Hindistan'ın zenginliğini trenlerle livanlara taşımak. Ama isyan eden olursa aynı trenlerle askeri gücü üstlerine sevk etmek. İşte İngiltere bu şekilde ortaya çıktı. Ve bugün de devam eden savaş nedir biliyor musunuz? Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra denize çıkmak isteği, Kuzey Denizi, Arktik Okyanusu, Baltık Denizi, Adriyatik ve Akdeniz'de bir yay düşünün. İşte İngiliz aklı Amerikan aklıyla ve İsrail Devleti'nin 47'den kurulmasından sonra da Siyonist akılla birleşerek de bu yayı kesiyor. Yugoslavya Savaşı niye çıktı zannediyorsunuz? Slavların Adriyatik'le bağını kesmek için. Bugün Sırbistan'ın limanı var mı? Yok. Baltık Denizi'nde 2004'te NATO'ya hiçbir şekilde üye yapılmayacak sözü verildiği halde 3 tane devlet ne oldu? NATO üyesi oldu. Kaliningrad Oblast nerede kaldı? Litvanya'nın içinde kaldı. Şimdi yer yerinden oynuyor Greenland için. Niye? Çünkü Arktik rotası açıldı ve Kanada'yı almak istiyorlar. Niye? Çünkü en uzun kıyı şeridi Rusların, sonra kimin? Kanada'nın. Greenland'ı da koyarsanız, Kanada'yı da Amerika alırsa Ruslarla eşit kıyı uzunluğuna erişiyor. Hepsi bakın birbirine bağımlı. Hepsinin ucunda ne var? Denize çıkma var. İşte İngiltere o dönemde denize çıkan Almanları yok etmek istedi. Almanların da bu arada tabii sen dedin ya iki cephede savaşma. O zaten Almanların seçeneği değildi. Almanların öyle bir derdi de yoktu. Ama Almanlar bu saldırının geleceğini ne zaman gördü? Reval görüşmelerini bilenler vardır eminim. 1904. Reval'de ne dedi 7. Edward'la Nikolay birbirine? Ya dedi biz yıllardır birbirimizle rakibiz. Bak biz Fransızlarla Antant Kordiyeri yaptık 1904'te. Onları yanıma çektim. O heriflerle de biz 300 yıldır savaşıyoruz. Ama yanımıza çektik. Sen de gel. Sana ödülünü açıklıyorum diyor. Nedir ödül diyor? Türk Boğazları ve Akdeniz'e çıkış. Zaten Balkanlar'da gelebildiği kadar gelmiş şeyler, Ruslar. Ama bu arada neyi görmüyorlar? İşte bence en büyük hatası 7. Edward'ın. Romanovlar çöküyor. 1905'te kanlı pazar yaşanmış. Çöküyorlar. Bunu göremiyor adamlar. Ama niye sen demin dedin ya ucuz kan orada da var. Bunları doğudan biz yükleyelim üzerine diye.
Rus-Japon Deniz Savaşı'ndan
sonra... Bir de o var tabii. Rus-Japon Deniz Savaşı'nda da muazzam prestij kaybetmişler. En azından kendimize fırsat çıkar diye düşüyor. Zaten biliyorsunuz yani Nusrat'ın mayınları 18 Mart, 2 yıl sonra devrim oluyor. 17 Temmuz 1918'de de Romanov ailesi topyekun imha ediliyor. Çünkü Rusya'ya 100 bin kişilik bir istila gücü hazırlanıyor komünistlerle savaşmak için. Lenin falan da diyor ki eğer bunlar yenilirsek, Romanovlar da hayatta kalırsa biz bir daha kurtulamayız. Bütün aileyi biliyorsun yok etme nedenleri de o zaten. Şimdi dolayısıyla Almanya'nın Osmanlı'dan başka Reval'de çünkü bu ödül verilmiş. Abdülhamit'e bunu söylemeye çekiniyorlar. İttihat Terakki'nin güçlenmesinin, kurulmasının temel nedeni Reval görüşmesidir. Çünkü bağıra bağıra Türkiye'nin yok edileceği ortaya çıkıyor. 2. Abdülhamit hiçbir şey yapmıyor. 31 Mart vakasının iktidar değişimine neden olmasının temel nedenlerinden de biri bu. Hareket ordusunun gelmesi bu. Çünkü düşünün, bir devlet başkanı var, sizi yok edecek diyor şeyler, emperyalist devletler işte o dönemde İngiltere, Ruslarla paylaşacak, hiçbir şey yapmıyorsunuz. İşte İttihat Terakki'nin başka çaresi de yoktu, onu da söyleyeyim. Hiçbir şekilde yoktu başka çaresi. Almanlarla işbirliğine girmekten başka, çünkü ikisi de İngiliz arsızlığının, emperyalizminin kurbanıydı. Bugün de aynısını görüyoruz. Niçin? Görüyorsunuz ya, Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna'daki savaşı bitirelim diyor, İngilizler hayır devam diyor. Asla ve asla bir ada devleti yanı başında büyük bir devletin tekrardan tehdit olmasını istemez, yıpranmasını ister. Söyle Erdoğan.
Peki Amiral, bu kadar net